Ama annemin bilinci kapalı olduğu için babamın vefatından hiç haberi olmadı.
Sayın Erdoğan, bir gün yolunuz tekrar kesişebilir mi?
Bize olan destek %48'e kaldı.
Hikaye biriktiriyorsunuz aslında.
Baki olan bu kubbede bir hoşsa da okudum.
İddia edilen bakanlıkları Zafer Partisi yetkililerine teslim eder miydi?
İki protokol varmış. Biz bir tanesini biliyorduk.
Ya şu masada mi? Mağlubiyet konusu hiç söz konusu olmadı mı?
Ya bu altı parti iyice ülkeyi yanlış bir yere götürürse. İnsanlar korktu ya.
Böyle bir ihtimal görüyor musun?
Ben Sayın Erdoğan'ın yüzünü yere bakıtmadım ekonomide. Siyasete girmek insanlıktan çıkmak anlamına gelmez.
Nasıl oluyordu hala %52 oy alamadı?
Hemen bir başka partiyle işbirliği arayışına girdiler.
Aslında siz de mücadelenin içerisinden geliyorsunuz.
Ülkede her şey daha kötüye doğru. Aldatan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız. Ve millet meydanlarda zammı alkışladı ya.
Sizce yönetim Sayın İmamoğlu'ndan memnun mu?
Başörtüsü sorunları bu partilerin geçmişiyle alakalı konulardır. Yarınların Türkiye'sinde böyle bir zorluğun olmayacağını, kefili garanti biz demek zorunda kaldık.
Tabii siyasette bir sürü insanı da tanıyorsunuz değil mi yani? Bu yolculukta, dostluklar, arkadaşlıklar, hikaye biriktiriyorsunuz aslında yani.
Öyle. Aslında bizim tabii dostluk, arkadaşlık, çevre ve hikaye biriktirme çok küçük yaşlardan, çocukluktan ticaretle başladı. Yani ben daha 2-3 yaşındayken beni halalarım kucağımda iş yerine götürürlermiş. Yani yürümeye başladıktan beri diyelim. Hep iş yerinde oldum. Ben bisiklete binmeyi dedemin dükkanında öğrendim, düşünün yani. Daha doğrusu dükkan küçük bir yerde, önündeki sokakta öğrendim. Yani normalde herkes bir evde falan filan, ben iş yerinde bisiklete binmeyi öğrendim. Yani. Dolayısıyla oralardan eski dostluklar ne kadar önemli, komşu ilişkileri ne kadar önemli, muhataplarla olan ilişkilerin samimiyeti, düzgün ilişkiler olması ileride nasıl faydalı oluyor, nasıl yeni kapılar açıyor. Ama yanlış ilişkiler üzerinden de nasıl insanlar karşılıklı üzülüyor. Bunların hepsini önce ticarette yaşayarak gördüm. Sonra siyasete başlayınca 2001'de ilk defa, bizim ailede benden başka yok zaten siyasetle uğraşan. İlk defa 2001'de girince çok da farklı değil. Yani temel esaslar çok farklı değil ticarette siyaset arasında. Yani ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Kırıcı olmamak gerekiyor. Çünkü değmez yani şu kısa ömürde, ömür ne kadar uzasa da şimdi ortalama ömür 70-80 yaş uzuyor ömür ama yine de kalp kırmaya değmez. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Üslup önemli. Gönüller kazanmak lazım. Ticarette de hep biz öyle gördük yani. Önce güven kazanmak, gönül kazanmak, arkasından para kazanmak.
Ben son günlerde, daha doğrusu son dönemde zaman okuması yapmaya çalışıyorum. Gerçekten zaman aslında hiçbirimize hissettirmeden hepimizin etrafından birçok şeyi alıp götürüyor. Bizden de çok şey götürüyor. Suratımızda bile birçok çizik artık olmaya başlıyor ve biz bunların hangi ara geldiğini hissedemiyoruz bazen. Ya şuramda da şu olmuş diyoruz. İşte etrafımızda insanlar hastalanıyorlar, yaşlanıyorlar, kaza geçiriyorlar, yaralanıyorlar, hayatlarını kaybedenler oluyor. Bu anlattığınız aslında kavramla da zaman tam böyle uyumlu yani. Kırmamak lazım işin nüvesinde. Şey yapmamak lazım.
Ben bunu daha yeni işte geçen ay babamın cenazesinde yaşadım. Yani o kadar çok eski dostlar geldi ki böyle 30'lu 40'lı yaşlarını bildiğim ama şimdi 60'lı 70'li yaşlarına gelmiş. Çok uzun süredir görmediğim, bilmediğim insanlar ama akın akın geldiler ve hepsiyle çok eski hatıralarımız tazelendi. Benim de o ticaret döneminde olduğum, o küçük yaşlarda tanıdığım, bildiğim insanlar. Ama şunu gördüm, o güzel ilişki, o güven hiç unutulmuyor yani. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Bizim bir arkadaşımızın güzel bir sözü var. Siyasete girmek insanlıktan çıkmak anlamına gelmez diye. Dolayısıyla biz ona dikkat etmeye çalışıyoruz. Bazıları karıştırıyor yani.
Siz babanızı kaybettiniz, mekanı cennet olsun. Hemen akabinde olsun. De kıymetli annenizi kaybettiniz. Evet. Bu süreç size neler öğretti?
Babamın da annemin de aslında uzunca süredir devam eden rahatsızlıkları vardı. Farklı farklı hastalıkları vardı. İkisi aynı gün hastaneye yattı. Aynı gün kötüleştiler çünkü. Aynı gün yoğun bakıma alındılar. Babam yoğun bakımdan hiç çıkamadı. Yoğun bakımdayken vefat etti. Annem yaklaşık işte 3-4 hafta yoğun bakımda kaldı. 2 gün bir çıktı yoğun bakımdan, sonra apar topar tekrar yoğun bakıma götürdüler. Ve tam 33 gün sonra da annemi kaybettik. Ama annemin bilinci kapalı olduğu için babamın vefatından hiç haberi olmadı. Yani dolayısıyla hani babam annemin üzüntüsünü yaşamadı, annem de babamın üzüntüsünü yaşamadı. Böylece Karşıyaka mezarlığında yan yana defnettik ikisini de.
Mekanları cennet olsun.
Mekanları cennet olsun inşallah. Allah gani gani rahmet eylesin. Vefatlarından sonra haklarında çok olumlu şeyler duydum. Çok olumlu şeyler konuşuldu. Yani bu da bir evlat için herhalde en önemli mutluluk. Ve evlatlara herhalde en önemli miras, iyi bir hatıra ve hoş bir sada. Yani baki olan bu kubbede bir hoş sada, o kadar.
Hem geçmiş dönemden yakın çalışma arkadaşlarınız hem şimdiki siyasi arkadaşlarınızın çoğu da zaten katıldılar cenazeye. Sayın Erdoğan da taziye için aradı mı sizi?
Sayın Erdoğan babamın vefatından birkaç gün sonra aradı. Annemin vefatından da hemen sonra, hemen bir saat içinde falan aradı. Dua etti. Ben de kendisine ve ailesine dua ettim. Öyle bir telefon görüşmemiz oldu kendisiyle.
Başka diğer arayanlar, mesela Sayın Abdullah Gül.
Sayın Gül cenaze namazına geldi, taziyeye geldi. Bunun dışında çok sayıda bakan telefon etti. AK Parti'den veya başka partilerden çok sayıda siyasetçi taziye için ya aradı, ya geldi, ya sosyal medyada paylaşımlarda bulundular. Yani böyle acı günde kederi paylaşmak, acıyı paylaşmak çok çok insani bir şey. Yani bu özellikle babamın cenazesinde belki hani AK Parti cenahından diyelim biraz daha tedirgin olan arkadaşların sayısı çoktu diyelim. Hani arama konusunda çekinceli ama annemin vefatında bir ay sonra daha çok sayıda insan aradı. Daha rahat gördüm hepsini yani telefon etme, konuşma açısından. Dolayısıyla bunlara alışacağız. Yani herkes alışacak. Yani Deva Partisi var. Herkes alışacak buna. Ha, bu insanlığımızdan çıkmamız anlamına gelmiyor. Ve mesela 6 Şubat'ta deprem oldu. Hemen ben ertesi gün Sayın Erdoğan'ı aradım. Dedim yani bu çok büyük bir acı, çok büyük bir facia. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı dedim. Yani katkıda bulunacağımız bir şey varsa dedim benim arkadaşlarımızın. Her yerde teşkilatımız var dedim. Yani biz yani deprem çalışmalarında her türlü katkı vermeye hazırız dedim. Bunlar insani,
çok,
çok, insani
çok, çok
şeyler.
Çok önemli yani. Bir hareket yani.
Ya bunlar insani şeyler. Şimdi bu büyük
bir felaket. Ne dedi kendisi, ne dedi? Nasıl bir görüşme oldu?
Yani o da ne yaptı? Herhalde önünde bir veriler vardı o gün itibariyle, istatistikler vardı. İşte kayıp sayımızdan bahsetti. Yıkılan bina sayısından bahsetti. İşte yapılmaya çalışanlar konusunda çok kısa bilgi verdi. Topu topu herhalde 2-3 dakikalık bir telefon görüşmesiydi o deprem zamanında. Yani. Bunlar olacak. İnsanlığın tabiatına var. Siyasetin bırakın ama insan olmanın tabiatına bunlar var.
Aslında bu kötü günlerde biz olmanın gerektirdiği önemli bir sorumluluk diye düşünüyorum.
Evet, evet.
Hani bizlik kavramını tamamlayan bir tabii, durum diye düşünüyorum.
Tabii çünkü siyasette farklı partiler birbirlerini düşman olarak görmemeli. Yani burada bir rekabet var. Yani bu ülkeye daha iyi hizmet etmenin bir yarışı var. Bir iddialar yarışı siyaset. Ama bir savaş değil. Yani bir düşmanla savaşmıyorsunuz. Hı. Yani daha iyinin mücadelesini veriyorsunuz ve daha iyi yaparım diye bir iddia ortaya koyuyorsunuz. Bundan ibaret yani. Onun ötesinde bir şey yok. Yani onu da herkesin anlaması lazım. Yani hayatımızda siyasetin yeri, ülke için önemi çok büyük. Çünkü siyaset meşru bir alan ve biz meşru demokratik siyasetle bu ülkenin sorunlarının çözüleceğine inanıyoruz. Başka yollarla asla olmayacak bu iş. Hukuk içerisinde meşru demokratik siyasetle bu ülkenin sorunları çözülecek. Bunu da bir yarış içerisinde yapmamız lazım. Nasıl ticarette rekabet varsa, daha iyi hizmeti ve daha kaliteli ürünü daha ucuza mal etmenin yarışı varsa, siyasette de bu ülkenin yarınlarıyla ilgili daha iyi iddianın bir yarışı var. Bu ülkeyi daha iyi yönetme iddiasının bir yarışı var. Biz öyle bir yarışın içerisindeyiz. Bir rekabetin içerisindeyiz, o kadar. Bir düşmanlık yok yani.
Ali Bey, Türkiye yine bir seçim atmosferine girdi. Yani umuyoruz ki bir 4 yıl herhalde biraz daha sakin geçecek. Bir erken seçim olmayacağını umuyoruz. 2023 genel seçimleri tabii çok yoğun kampanyaların olduğu, yoğun görüşmelerin olduğu, sizin de içinde bulunduğunuz işte altılı masa diye tabir edilen buluşmaların gerçekleştiği bir süreci izledik hep birlikte. Sizinle biz geçtiğimiz dönemler içerisinde de röportajlar yapmıştık. Gerçekten bunları merak ettiğim için, yani Sayın Ali Babacan'ın fikirlerini, bu konudaki düşüncelerini samimi olarak dile getireceğini bildiğim için bu soruyu soruyorum. Geriye doğru dönüp baktığınızda şu yanlıştı ya da şu doğruydu diye böyle kendi pencerenizden bir öz eleştiri yaptınız mı hiç?
Tabii ki yaptık. Biz seçim sonuçlarını gördükten sonra önce 14 Mayıs, arkasından da 28 Mayıs. Hemen bütün kurullarımızı topladık. Özellikle 28 Mayıs'tan sonra il başkanlarımızı böyle küçük gruplar halinde burada bu salonda topladık. Ve çok derinlemesine istişareler yaptık. Her biriyle gün boyu. Nerede hatalar yaptık? Yaptıklarımızın hangisi doğruydu? Bundan sonraki stratejimizle ilgili, bundan sonraki tutumumuzla ilgili değişiklik gerekiyor mu? Vatandaşlarımıza daha iyi ulaşabilmek için, kendimizi daha iyi anlatabilmek için farklı neler yapabiliriz diye çok ciddi bir iç muhasebe süreci yaşadık. Ve aynı zamanda da bir dış istişare süreci de başlattık. Böyle küçük gruplar halinde siyaset bilimciler, sosyal bilimciler. Yani bizi uzaktan veya yakından ama dışarıdan izleyenlerle.
Dış gözle.
Dış gözlerle. Çok sayıda yani herhalde en az 9-10 tane yaptık Ankara, İstanbul. Bunlar çok çok faydalı oldu. Şimdi öncelikle şunu belki ifade etmek lazım. Ülkenin yarınları için bir araya gelebilmek, farklı siyasi görüşlerden de olsa insanların bir araya gelebilmesi çok kıymetli bir şey. Hele hele mevcut sistem 50+1 mecburiyeti zaten bunu şart kılıyor. Yani hiçbir siyasi parti Türkiye'de genel seçimlerde ben tek başıma 50+1 alırım diyemiyor. Yani Sayın Erdoğan da bunun farkında olduğu için zaten seçime doğru giderken ittifaktaki partilerin sayısını artırdı. Herhalde benim sayamadım ama en az 6-7 parti oldu nihayetinde seçime giderken. Hatta iki seçim arası Cumhurbaşkanı adaylarından birisini de tekrar yanına bir şekilde kattı. Dolayısıyla o da o tarafta da normalde ya nasıl bir araya gelirler bunlar diyeceğiniz insanlar ve partiler bir araya geldiler. Evet. Bu 50+1 mecburiyeti yeni anayasa, 2017'den beri geçerli olan anayasa bir arada hareket etmeye zorluyor. Bunu bir kenara yazmamız gerekiyor. İkincisi biz de bu mecburiyeti gördük, baştan gördük ve 6 parti olarak bir araya geldik ama şunu biliyorduk. Bu 6 parti dün de geçmişte asla anlaşamayız, mümkün değil. Yani oturup da geçmiş bir tartışmaya başlasak sen şöyle yaptıydın, ben böyle yaptıydım, mümkün değil. Onun için biz ne yaptık? İlk Şubat 2022'de ilk o yuvarlak altılı masaya oturduğumuz anda bir yarınların hazırlığını yapma kararı verdik. Yani geçmişte anlaşamayız, mümkün değil. Ama acaba ülkenin yarınlarını da anlaşabilir miyiz? Bunu bir görmek istedik. Ve hemen arka arkaya çalışmalar yaptık. Mesela ne yaptık? Bir anayasa çalışması yaptık. 84 maddelik.
Anayasanın, hatta bunun bir lansmanını da yapmıştınız.
Yaptık tabii. İmza töreni. Bakın anayasanın mevcut hali, değişiklik hali ve gerekçesi. Yani bunu bugün altına imzaları atın, meclise sunun. Bu bir tam mükemmel bir anayasa değişiklik teklifidir. Ve 6 partinin üzerinde mutabık kalması, ki bunlar siyasi elpazenin çok farklı bölgelerinden partiler, ülkenin yarınlarında bir anayasa metni üzerinde buluşabilmesi bu kıymetli bir şeydir. Yani biz bunu bugün için uygulayamadık. Ama ülkenin yarınlarına nasıl bir Türkiye istiyoruz vizyonuna katkıda bulunan bir belgedir. Ha, benden başka da bunları çıkarıp gösteren yok. Onu da söyleyeyim. Yani bu 6 parti genel başkanlarına bakın, aradan geçmiş kaç ay ben hala gösteriyorum. Çünkü kıymetli çalışma ve bizim çok katkımız var. Çok emeğimiz var bu işte. Yani. O da yetmedi. 2300 maddelik ortak eylem dökümanı hazırladık. Evet. Tek. Yani bu aslında bir 5 yıllık kalkınma planıdır. 3 yıllık bir orta vadeli programdır. Ve bir bütçenin, ki biz ona yılı bütçesi deriz, bütçenin de ana unsurlarının, ana harcama ve gelir kalemlerinin hepsi vardır burada. Dolayısıyla yine 6 partinin böyle bir çalışmada mutabık kalabilmesi, ülkenin yarınlarında buluşabilmesi, Türkiye'de siyaset açısından çok önemli bir kazanımdır. Yani biz istenildiği takdirde bir ve beraber olunabileceğini ve ülkenin yarınlarında buluşabileceğini gösterdik. Vatandaşlarımız bu birlikteliğe %48 oranında destek verdi. Yani arzu ettiğimiz o 50+1'i yakalayamadık. Ama yaptığımızın ben yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yani diyorlar ki siz falanca ile niye beraber aynı masaya oturdunuz? Ya, aynı masaya oturduk çünkü ülkenin yarınlarını konuştuk ve yarınlarında buluştuk. O falanca ile niye aynı masada oturdunuz denilen kişilerin daha önce yaptıkları, o siyasi partilerin daha önceki tutumları bizim tasvir ettiğimiz, onayladığımız şeyler değil. Yani beraber olmak onların geçmişte yaptıklarını onayladığımız anlamına gelmiyor. Ama ülkenin yarınları için çalışabilmek, bu çok kıymetli bir deneyimdi. Türkiye'de siyaset tarihimiz açısından çok kıymetli bir tecrübeydi. Dolayısıyla biz o yaptığımız çalışmanın hala çok doğru bir çalışma olduğuna inanıyoruz. Çünkü ülkeyi bölmek, parçalamak, kutuplaştırmak kolaycılık. Yani sen şucusun, sen bucusun demek işin en kolayı. Sen ötekisin, sen berikisin demek ayrıştırma üzerinden, kutuplaştırma üzerinden siyaset daha kolay bir şey. Yani siyasette biliyorsunuz bir korku siyaseti vardır, nefret siyaseti vardır. Bir de gelişme, ilerleme üzerinden siyaset yapılır. Şu anda Türkiye'de maalesef siyaset korku üzerinden, nefret üzerinden, ötekileştirme üzerinden yapılıyor. Siyasi partiler ya da liderler kendilerini tanımlarken daha çok düşmanlarından bahsedip kendilerini anlatıyorlar. Sen kimsin diye soruyorsun, düşmanlarından bahsediyor. Bu düşman değişiyor. Yani bazen dış güçler olabiliyor, bazen bir başka siyasi parti olabiliyor, bazen göçmenler olabiliyor, şu oluyor, bu oluyor. Ama biz bunun Türkiye için iyi sonuçlar getireceğini, ülkenin sorunlarını çözecek bir siyaset tarzı olduğunu asla düşünmüyoruz. Biz siyaseti ilerleme üzerinden, kalkınma üzerinden, hukuk ve adalet üzerinden, daha yüksek bir refah üzerinden tanımlayan pozitif gündemle yürüyen bir alan olması gerektiğini düşünüyoruz.
Ali Bey, şimdi bu masada tabii neler oldu, neler bitti bunu birçok insan merak ediyordur. Siz de bu konularla ilgili hep orada masanın mahremiyetini korudunuz. Dediniz ki arkadaşlar bunları hani konuşmak çok da doğru değil vesaire. Ama benim merak ettiğim bir şey var gerçekten. Cevaplama edebilirsiniz ama. Bahsettiğiniz gibi aslında önemli bir farklılıkların bir araya gelmesiydi ve çok da konuşulmuştu o dönem. Ki Sayın Kılıçdaroğlu'nda burada gayretleri vardı, sizin gayretleriniz vardı, diğer genel başkanların gayretleri vardı. Yani bu ortak gayretle ortaya çıkmış bir durumdu. Fakat mağlubiyet sonrası ya da yenilgi sonrası masa ya da bu ortak hareket dağıldı. Acaba bu buluşma sadece ilk dönemdeki galibiyet için mi bir araya gelmişti? Yani bir mağlubiyeti hiç düşünmemiştim.
Şöyle, öncelikle bu beraberce çalışılan ülkenin yarınlarıyla ilgili bir bütüncül vizyon, yeni bir Türkiye tahayyülü. Bu konuda hep beraber mutabık kaldık ve bu mutabakattan ben geri çekiliyorum ya da bunun altına imza atmıştım ama artık katılmıyorum, ben fikrimi değiştirdim diyen yok. Ancak bu süre içerisinde biz ne yaptık? Bütün bu çalışmalarda bir asgari müşterekte buluşmuş olduk. Asgari müşterek dediğimiz aslında 2300 maddeye asgari diyorum ben. Bizim çalışmalarımız çok daha geniş. Bakın şu ortak mutabakat metni, şu da devan çalışmaları. Evet. Şimdi bu devan çalışmalarından, yani şu 23 tane eylem planından aslında içinden biz mutabık kalabildiğimiz 2300 tanesini buraya yazabilmiş olduk. Dolayısıyla her partinin aslında münferit ayrı iddiaları zaten vardı. Ama partiler münferit ayrı iddialarını tek başına yapamayacaklarını, 50+1 gerektiğini bildiği için zaten masaya oturmuşlardı. O çalışmalarda aslında partiler birbirini daha iyi yakın, daha iyi ve yakından tanıma imkanı da buldu. Birbirimizin insan kaynağı yapısını daha iyi öğrendik. Ve partiler birbirini daha iyi deşifre etti. Yani o altta yatan kodları, bu altta yatan farklı farklı damarları da daha iyi anlamış olduk. Bunun içindir ki seçimlerden sonra ülkeyi yönetirken bir ihtilaf olmasın, bir sıkıntı olmasın diye biz bütün bu çalışmalarda çok ısrarcı olduk. Bu çalışmalar bitmeden ben ittifak kelimesini kullanmadım. İttifak kelimesinin olduğu hiçbir dokümana imza atmadım dedim. Buna ittifak diyemeyseniz. Bunları bitirmemiz gerekiyor. Bitirdik anlaştık, sonra Adana ittifak dedik. Bitirdik anlaştık, sonra ortak cumhurbaşkanı adayını açıkladık. Önce bir partiler uzlaşabilecek mi bunu görmek istedik. Ancak bütün bu süreçte bu altı partinin kavgasız gürültüsüz bir şekilde bu ülkeyi yönetebileceği güvenini biz vatandaşlarımızda tam oluşturamadık. Ancak %48'i güvendi. %52'sinde bu güveni oluşturamadık. Eğer süreç kamuoyuna iletişim açısından daha iyi yönetilebilseydi, yani daha bir uzlaşı tablosu ortaya konabilseydi, partiler arası ayrılıklar, farklılıklar vurgulanacağına, ortaklıklar üzerinden bir seçim kampanyası yürüseydi biz bu seçimi kazanırdık. Bu birlikte olunca şöyle bir refleks oluşuyor partilerde. Ya acaba ben bu birliklerin içerisine eriyip gidecek miyim? Benim kimliğim yok mu olacak? Halbuki benim bir partim var ama acaba partimin o erimesi söz konusu olacak mı? Ve birlikte olunmasına rağmen partiler kendi farklılıklarını da ara ara vurgulamaya çalıştılar. En azından genel başkanlar yapması bile parti mensuplarından böyle şeyler oldu. Yani ya tamam biz masada oturuyoruz ama biz farklıyız ha türü. Vatandaş da dedik ya iyi de ya siz seçimden sonra da böyle demeye devam ederseniz. Biz tamam ittifak olarak seçimi kazandık ama biz farklıyız deyip de ya seçimden sonra da siz bu ülkenin yarınlarına zarar verirseniz diye vatandaşlarımızda bir miktar korku oluştu. Onun için bize olan destek %48'e kaldı. Yani birlikteliğin, beraberliğin bütün Türkiye'nin menfaatine olacağı konusunda bir tutum olsaydı ve bu konuda partilerde daha yüksek bir hassasiyet olsaydı daha farklı sonuçlar alabilirdik. Ben ona inanıyorum yani.
Ki dediğinizi destekleyen bir şey örneğin Filistin konusunda Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları ile işin merkezinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıklamaları arasında çok fark vardı yani örneğin Hamas üzerinde.
Tabii bu İsrail-Filistin savaşı sonradan oldu. Bütün bu süreçten sonra yaşandı.
Kazanılmış olsaydı ortaya çıkacak bir ayrılıktan bahsediyorum.
Kazanılmış aslında. Olsaydı işte biz ne yaptık mesela? Bir de bunların haricinde bizim ortak yönetim modeliyle ilgili belgemiz vardı biliyorsunuz. 6 genel başkan imzaladı. 6 parti seçimden sonra ülkeyi beraberce nasıl yönetecek mutabakatımız vardı. Ve orada seçilecek cumhurbaşkanının mutlaka bu 6 partinin genel başkanıyla her konuda istişare halinde gitmesi ve alınacak tutumun da mutabakatla, konsensusla alınmasıyla ilgili de bir kararımız var. Yani diyelim ki biz kazansaydık ve Filistin-İsrail savaşı çıksaydı yapacağımız şey derhal 6 genel başkanın bir araya gelip tek bir tutum ortaya çıkartması veya devlet olarak, ülke olarak tek bir tutumla bu konuya yaklaşması olacaktı. Ki ben onun da çok sıhhatli olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü her olayda hamaset üzerinden siyaset çok kolay. Korkular üzerinden, düşmanlıklar üzerinden siyaset en kolay. Yani sadece bağırıp çağırıyorsunuz o kadar. Ama sonuç alabiliyor musunuz? Söylediğinizin neticesi oluyor mu? Hani bir sözün ses yüksekliği vardır. İşte volüm açarsınız. Evet. Açtıkça bağırır. Sonu yok. Ama bir de sözün etkili olanı vardır. Yani o etkili söz kıymetlidir. Dolayısıyla ülke olarak sözünüz etkili mi? Yani sesiniz çok çıkıyor olabilir de sözünüzün bir etkisi var mı? Konuştuğunuzun bir etkisi var mı? Bu konuştuğunuz arkasında yeterince askeri ve ekonomik caydırıcı gücünüz var. Şimdi ülkenin özellikle ekonomik gücünü zayıflatıp arkasından böyle yüksek perdeden konuşmanın hiçbir faydası olmuyor. Yani gördük, yaşadık işte. Bakın bir örnek vereyim. Ben Dışişleri Bakanıyım. Ehud Olmert de İsrail Başbakanı. Yine böyle Filistin'le ilgili gergin bir ortam oluştu. Ve Ehud Olmert atlayıp Ankara'ya geldi. Dedi ki ya benim bütün partim, kabinem bana büyük baskı yapıyor. Askeri operasyon açısından. Yani ben de baskıya dayanamıyorum artık falan diye. Yani Ankara'ya adeta bizden bir izin istemeye, icazet almaya geldi. Adeta diyorum hani. Çünkü diplomaside bunlar şeydir. Yani işin diplomatik dili vardır, vücut dili vardır, söylenen vardır, söylenmeyen vardır, diplomatların konuştuğu vardır, siyasetçilerin konuştuğu vardır. Orası ayrı bir alan. Yani 3 yıl Avrupa Birliği Bakanlığı, 2 yılda Dışişleri Bakanlığı yaptığım için orası ayrı bir alan. Ama sonuçta ne dedik biliyor musunuz? Bakın odada İsrail Başbakanı var, Başbakan Erdoğan var, ben varım, belki bir iki arkadaş daha. Ona cevabımız şu oldu, yapamazsın arkadaş, bu kadar. Yapamazsın arkadaş, bu kadar. Ve olayların akışını değiştirdi o dönemde. O dönemde Bizim diyelim ki İsrail Cumhurbaşkanı arıyor, bizim Cumhurbaşkanının telefona çıkıp çıkmaması. Başbakan arıyor, bizim başbakanın telefona çıkıp çıkmaması. Bunlar bile elimizde çok önemli bir yaptırım gücü olurdu. Ben 4-5 ay İsrail Dışişleri Bakanı'nın ne telefona çıkıp ne yüze görüştüm. Bir NATO toplantısında, Brüksel'de adeta yalvarırcasına kaç koldan haber gönderdiler. Bizim de oradaki NATO daimi temsilcimiz, büyükelçimiz dedi ki, ya dedi çok çok ısrarlı şey yapıyorlar dedi, çok ısrarlı dedi. O zaman dedim bizim buradaki şeye gelir, buradaki ofise. Süre de maksimum 10 dakikadır dedim. 10 dakika ne söyleyecekse dinlerim, ondan sonra da gider, o kadar dedim. Onun dışında bir şey yapamayız dedim. Gerçekten geldi, 10 dakika dinledim ve gitti. Ya bunları yaptık. Yani çok bağırmakla, hamasetle Adem Bey sonuç alamıyorsunuz. Bağırmak, hamaset iç kamuoyunun belki duygularını tatmin ediyor. Yani içeride insanları sakinleştiriyor. Çünkü bir bakıma onların duygularına tercüman oluyorsunuz. Tamam, siyasette bu da önemlidir. Duygulara tercüman olmak. Ama ülkeyi yönetiyorsanız, devleti yönetiyorsanız etkisi önemlidir, sonuç önemlidir. Şimdi Türkiye'nin mesela çok önemli bir arabuluculuk fonksiyonu vardı değil mi? Yıllarca devam etti yani. Bu benim Dışişleri Bakanlığı dönemimde özellikle başladı. Biz ta Filipinler'de arabuluculuk yaptık ya. Dünyanın öbür ucunda yani. Filipinler hükümetiyle onların Müslüman azınlıkları arasında arabuluculuk yaptık Türkiye olarak. O günlerde hiç ben bunu konuşmadım Dışişleri Bakanı olarak. Ben bunun üzerinden bayağı reklam yapabilirdim. Öyle büyüyüz ki, öyle güçlüyüz ki. Filipinler Dışişleri Bakanı bana geldi. Bizden habersiz bakın bir şey olmuyor dünyanın hiçbir yerinde. Biz gidip onlara destek veriyoruz. Biz destek vermesek onlar şöyle oluyor. Ben bunu yapabilirdim ama bunu konuştuğum anda o hükümet içine kapanırdı ve sorun çözülmezdi. Ben bunu ta 10 sene sonra bakın anlatıyorum. Hatta kaç 13-14 sene sonra anlatıyorum şu anda yani. Ve o sorun çözüldü bakın. Biz onları buluşturduk, anlaştırdık. Hem oradaki Müslüman azınlık halk daha çok hak elde etti. Temel hak ve özgürlüklerini şimdi yaşıyorlar. Hem de o gerginlik, o şiddet sona erdi orada. Şimdi Türkiye'nin böyle bir fonksiyonu vardı. Fakat bu fonksiyon ancak güvenilir bir partner olmakla mümkün. Yani insanlar size güvenecek. O güven içinde tutarlı olacaksınız. Hep doğruyu söyleyeceksiniz. İlkeli duracaksınız. Yani dış politikada ulusal çıkarlar vardır. Ama bir de ilkeler ve değerler vardır. Bu ilke ve değerlerle ulusal çıkarları beraber yöneteceksiniz. Şimdi şu son yıllara bakıyorum ben üzülüyorum. Yani bir ülkenin veliaht prensine katil deyip arkasından hemen sarılmak, kucaklamak ve para istemek. Bir başka ülkenin emirine 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün finansörüdür bunlar deyip arkasından gidip oraya gidip bakın. Türkiye'de değil oraya gidip sarılmak ve para istemek bunlar Türkiye için güzel şeyler değil ya. Yani itibarımızı çok olumsuz etkiliyor. Bir önceki şimdi yerel seçimlere gidiyoruz. Bir önceki yerel seçimlerde İstanbul'da neydi? Yıldırım mı Sisi mi? Kime oy vereceksin? Sisi'ye oy vermeyin ha. Bu kadar düşmanlaştırılmış bir şahsiyet, bu kadar düşmanlaştırılmış bir cumhurbaşkanı, bir başka ülkenin cumhurbaşkanı. Nihayetinde Sayın Erdoğan'ın görüşmek için, şöyle bir tokalaşmak için peşinde koştuğu bir insan haline geldi. Ve niye böyle oldu? Çünkü biz biliyoruz ki Mısır, Arap dünyasının en önemli ülkesi. Çünkü en büyük Arap nüfusa sahip ülke. Artı İslam dünyasında en önemli ülkelerinden birisi. Ve stratejik olarak da yani Afrika ile Asya'nın buluştuğu noktada Süveyş kanalının egemenliğine sahip bir ülke. Dolayısıyla böyle bir ülkeyle sadece şahsi ilişkiler sebebiyle ilişkiyi bozmak, bir kişinin tutumu sebebiyle ilişkiyi bozmak ülkeye zarar verir. Nihayetinde döndü dolaştı Sayın Erdoğan. Sisi ile şöyle bir önce fotoğraf karesine girmeye çalıştı ki Katar emirinden destek istedi bunun için. Ya bir denk gelelim de şöyle ayaküstü bir tokalaşalım falan diye. Hatırlarsanız o ilk karede Katar emiri de arkada görünür. Çünkü o onu o mekanı, o şeyi o ayarlatır. Ve arkasından da şimdi Mısır'la ilişkileri düzeltmek için çok yoğun bir çaba var. Ama bunları ne için anlatıyorum? Güvenilir bir ülke, arabulucuk olacak kadar güvenilir bir ülke olmak istiyorsanız dış politikada, uluslararası ilişkilerde tutarlılık son derece önemli. Ve dış siyaset üzerinden, dış politika konuları üzerinden içeride siyasi prim yapmaya çalışmak çoğu durumda ülkeye zarar verir. Yani onun için ben Dışişleri Bakanlığı döneminde dikkat ederseniz iç siyasetle ilgili hemen hemen hiç konuşmadım. Beyanatım çok azdır yani. Bir de şu da yanlıştır. Yani Dışişleri Bakanlığı etkili bir pozisyondur. O etkili pozisyonu siz kendi şahsi siyasi geleceğiniz için ya da iç siyasetteki ileriye doğru yatırım için kullanırsanız o da ülkenin dış politikasına ve tutumuna zarar verir. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Ülkeyi yönetirken Adem Bey devlet yönetiminde insanın eline o kadar çok fırsat geçiyor ki. Yani bu fırsatlar içerisinde, bu geniş fırsatlar içerisinde önce ülkem, önce Türkiye, önce bu ülkenin menfaati diyebilmek lazım. Hele hele Dışişleri Bakanıysanız bunu yapmanız lazım. Hele hele Dışişleri Bakanıysanız önce Türkiye sonra partim diyebilmelisiniz. Ama Dışişleri Bakanlığı'nı dediğim gibi kendi şahsı için ya da kendi partisi için sadece bir siyasi basamak olarak kullanan çok insan var dünyada. Türkiye'de bunları çok gördük, yakında da gördük. Bunlar ülkeye sadece zarar veriyor. Hele hele o tarzda olan Dışişleri Bakanları, Cumhurbaşkanlarını ya da Başbakanları olumsuz etkilediğinde ki Başbakan, Cumhurbaşkanı iç siyaset ağırlıklı bakabilir pek çok meseleye. Ama Dışişleri Bakanları da o yanlışların arkasına gaz verirse, tabiri caizse, o yanlışlara iyi olur iyi olur falan diye arkadan destek gelmeyeceklerse işte ülkenin başı dertten kurtulmaz yani. Ve ben çok üzüldüm. Yani Türkiye gibi büyük ve güzel bir ülke. Zamanında gerçekten itibarı çok yükselmiş bir ülke. Bütün bu zikzaklar ve U dönüşleri sebebiyle çok zarar gördü. Yani bu İsrail ve Filistin arasındaki şu anda aslında en tarafsız, en iyi arabulucu Türkiye olabilirdi. Fakat bu arabuluculuğu kim yapıyor? Katar yapıyor. Katar dediğimiz ülke bir ucundan diğer ucuna yarım saatte arabayla ulaşabildiğiniz bir ülke. Minicik bir yarımada ya. Hani nesi var? İşte doğalgazı var. Oradan gelen bir ekonomik zenginliği var. Ama Katar'a bu arabuluculuğun düşmemesi lazım koskoca Türkiye buradayken. Ki Türkiye bütün bu coğrafyanın tarihi olarak mirasına da sahip bir ülke. Yani bütün bu içinde bulunduğumuz bu büyük coğrafya. İsrail'in şu anda egemenlik kurduğu topraklarda Filistinlilerin toprakları da. Bunların tamamı ama tamamı Türkiye'nin tarihi bağlarının, gönül bağlarının olduğu ve Türkiye'nin tamamen etki ve kontrol alanı olan yerler yani. Dolayısıyla bu işin doğal moderatörünün Türkiye olması lazım. Yani Mısır bir eyaletti ya zamanında. Sadece bir eyaletti. Şimdi Mısır arabulucu oluyor değil mi? Yani biz varken bu ülkelerin arabulucu olması Türkiye'nin itibar kaybının bir sonucudur. Başka bir şey değil ve bu beni çok üzüyor. Yani böyle olmamalıydı diyorum. Yani keşke daha iyi kadrolar olsaydı. Keşke Sayın Erdoğan'ın tutumu o 2002-2011 arasındaki o yapıcı, hani kucaklayıcı, rasyonaliteye dayanan ve işini bilen liyakatlı ekiplerle keşke Türkiye yürütülseydi, Türkiye yönetilseydi. Ama olmadı. Yani onun için ülkemize yazık oluyor. Daha fazla da yazık olmasın diye biz zaten Deva Partisi'ni kurduk. Başka bir iddia ortaya koymak için Deva Partisi'ni kurduk. Kendimize göre, tabii herkese göre doğrular değişir ama bize göre doğruların savunucusu olmak için biz Deva Partisi'ni kurduk. Hak dedik, adalet dedik, güçlü ve büyük Türkiye dedik ama bu da itibarla, yani bağırıp çağırarak değil, çok bağırarak değil, etkili konuşarak, etkili olan, bu bölgede etkili olan bir Türkiye dedik. Ve bu iddialarımızın da arkasındayız ve Türkiye bunu yakalar, Türkiye yeniden çok itibarlı ve çok güçlü bir ülke olabilir. Biz buna gönülden inanıyoruz. Hiç bu işleri yapmasak dersiniz ya dışarıdan konuşmak kolay ama öyle değil. Ben tam 8 sene bu ülkede Milli Güvenlik Kurulu üyesi oldum. Yani 13 yıl Bakanlar Kurulu üyesi oldum. Kabine üyesi değil bakın. Bakanlar Kurulu üyesi oldum ben. Şimdi yenisi kabine biliyorsunuz. Yani tek imzayla getir götür. Bir gece ansızın bir kararnameyle al bir bakanı koy başka bakanı. Öyle değil. Eskiden Bakanlar Kurulu öyle yürümüyordu. Bakanlar Kurulu'nun bir tüzel kişiliği vardı. Bakanlar Kurulu heyet olarak kararlar alıyordu. 25 bakan, başbakan, cumhurbaşkanı imzasıyla kararlar alınıyordu. Tam bir istişare organıydı eskiden. Şimdi öyle değil. Kabine cumhurbaşkanının yetkilerini kullanmak için görevlendirdiği sekreterlerden oluşuyor. Şu andaki kabine öyle bir kabine yani.
Şu anda ekonominin başında sizin eski arkadaşlarınızın birisi var. Sayın Şimşek. Evet. Hiç görüşür müsünüz?
Tabii sadece Mehmet Şimşek değil. Daha önce hukukumuzun olduğu başka arkadaşlar da var şu andaki kabinede. Ben zaten kabine kurulduktan hemen sonra o eski hukukumuzun olduğu arkadaşların hepsini aradım. Tebrik ettim. Başarılar diliyorum dedim. Ülkemiz adına size başarılar diliyorum dedim. Çünkü siz başarılı olsanız Türkiye başarılı olacak dedim. Ve o irtibatlarımız da tabii insani olarak var. Ve hem babamın hem de annemin vefatında o daha önce yakın çalışma ekibimizde olan arkadaşlarımız sağ olsunlar aradılar, geldiler, gittiler. Hepsiyle telefonda ya da yüz yüze temaslarımız oldu. Mehmet Bey de dahil tabii ki.
Şimdi Merkez Bankası Başkanı Sayın Gaye Hanım geçtiğimiz günlerde bir röportaj verdi. İşte birçok konu konuşuldu orada. Ama benim orada dikkatimi çeken şey şu oldu. Belki Sayın Şimşek'in de kendisiyle hiç görüşme şansım olmadı ama belki böyle sahadan, vatandaştan böyle bilgi aldığı yakın arkadaşları, ahbapları vardır mutlaka. Şimdi Gaye Hanım da orada Sadık abiden bahsetti. Sadık abi diye bir üstaddan bahsetti. Sizin de var mıdır böyle zaman zaman gerçek verileri alıp daha iyi alabilmek için? Sahada işte Ahmet amca, evet. Mehmet amca veya bilmiyorum başka isimleri ne olabilir?
Kuşkusuz şahsi dostluklarımız olduğu çok insan var. Her alanda, her ticaretin her sektöründe. Yani ben size şimdi 10 dakika içerisinde şu telefonda Ardahan'daki karkas et fiyatlarını da öğrenebilirim oradaki dostlarımızdan. Çukurova'daki diyelim ki yeni bir ürün değil mi? Avokado fiyatlarını da öğrenebilirim. Dönüp yine Çukurova'da ya da Diyarbakır Bismil'deki pamuk fiyatlarını da öğrenebilirim. Öte yandan dönüp New York'taki bir arkadaşımızdan New York borsasıyla alakalı ya da Avustralya'daki hisse senetleriyle ilgili bilgiyi de alabilirim. Yani böyle çok geniş bir network'ümüz var çok. Ve bunların tamamını 10 dakikada yapabilirim şimdi sizin yanınızda. Yani bu telefonlarla
ama müdavimi olduğunuz biri var.
Dolayısıyla şöyle çok kişi var. Yani tek bir kişi üzerinden değil. Yani tabii Merkez Bankası'nın yeni başkanı Türkiye'de yeni ve her gün karşılaştığı insanlardan birisi apartman görevlisi. Öyle anlaşılıyor. Ama biz yani uzun yıllardır biz buradayız. Kökümüz burada. Çok daha geniş bir çevre var kuşkusuz. Bir de bizim teşkilatımız var. 81 ilde 650 ilçede teşkilatımız var. Ve bu arkadaşlarımızın hepsi Ama hepsi işi gücü olan insanlar. Ha, emekliler de var kuşkusuz ama emekli olmayanların hepsinin bir işi var. Yani bizim teşkilatımızda çalışan her bir arkadaşımızın aslında bir meşguliyeti var, bir işi var, çalışıyor, öğrenci falan. Dolayısıyla onlar bizzat hayatın içinde insanlar. Dün bu salonda 81 ilden il başkanlarımız vardı. Bunların her birisinin bir işi var. Kimi avukat, kimi sanayici, kimisi ticaretle uğraşıyor, kimisi hayvancılıkla uğraşıyor. Ne bileyim, kimisi bir yerde bir inşaat işiyle uğraşıyor gibi. Dolayısıyla hepsi hayatın içinden insanlar. Biz hazineden yardım almadığımız için, hani hazineden gelen yardımı harcayan ve hazineden gelen yardımla çarklarını zaten döndüren bir parti olmadığımız için bizim teşkilatımızda herkesin mutlaka bir ekmek kapısı var. Bizim arkadaşlarımız Allah korusun siyasetten nemalanan değil, tam tersine siyasete zamanlarıyla, emekleriyle, duygularıyla ve maddi imkanlarıyla siyasetin içinde olan arkadaşlarımız. O da tabii bize çok geniş bir nabız tutma alanı oluşturuyor. Çok geniş. Yani biz her gün Türkiye'nin her yerinden her şeyin haberini alıyoruz. Her şeyin haberini. Bu da bizim ülkenin yarınlarıyla ilgili yaptığımız çalışmalarda da, güncel olaylara takındığımız tutumda da çok çok faydalı oluyor. Yani benim mesela perşembeleri mecliste bir basın toplantım oluyor. Bizim grubumuz olmadığı için henüz her perşembe saat 11 de mecliste bir milletvekilimizle katılımıyla bir basın toplantısıyla o grup toplantısına benzer bir çalışmayı yapmış oluyoruz. Her gece ve o sabah grup toplantısı saatine kadar bütün arkadaşlarımızdan bana bilgi yağıyor. Anlık gelişmeler. Bugün şu oldu, şurada şu oldu, şunun fiyatı böyle oldu, şurada şöyle bir gelişme oldu, burada bir dava açıldı, işte şurada bir gözaltı oldu gibi. Dolayısıyla bütün bu bilgilerle vatandaşlarımızın karşısına çıkıyoruz. O da çok çok faydalı oluyor. Çünkü Türkiye'nin gerçeklerini bilmeden mümkün değil yani. Ve bir, tabii halkın arasında çok çıkıyoruz. Ben Ankara'da olduğum günlerde, özellikle cuma günleri, ki bugün bu program vesilesiyle yapamadım ama her cuma Ankara'nın bir başka ilçesinde oluyorum. Ve cumadan sonra da bir çarşı pazarı mutlaka dolaşıyoruz. Bir kahvede oturuyoruz. Emeklilerle sohbet ediyoruz. Cuma sonrası saatler daha çok emeklilerin olduğu saatler. Sokaklarda çok oluyor. Ya da alışverişe çıkıyor insanlar. Gençler de oluyor, öğrenciler de oluyor.
Çünkü şöyle bir nazlı yapıyoruz diyorsunuz.
Yani ya. Cuma öğleden sonra aynı zamanda böyle derslerin artık hafiflediği, öğrencilerin de şöyle kendilerini dışarıya atmaya çalıştığı bir saat. Tabii her öğrenci de gidip bir kahve içemiyor. Demiyor ki kahve olmuş 40 lira 50 lira bir kafede. Yani gidiyorsunuz bir çay 10 lira Ankara'da ya. Çünkü kira fiyatını ister istemez çayın fiyatına ekliyor. Yapacak bir şey yok. Ha, biraz daha uzaklara giderseniz Rize'de 5 lira çay mesela Rize merkezde. Ama Ankara merkezde 10 lira çünkü kiralar farklı. Ha, biraz daha ilçelere giderseniz kiranın iyice düşük olduğu yerlere böyle 4 liraya 3 liraya kadar iniyor. Şunun için söylüyorum yani öğrenciler kafede oturamıyor ne yapıyor? Daha çok yürüyorlar. Hiç olmazsa yürüyüp hava alalım diyorlar. Onun için çok karşılaşıyoruz üniversite öğrencileriyle özellikle. Ayaküstü güzel sohbetler yapıyoruz. Bu da çok çok faydalı oluyor. Başka türlü irtibat, halkla irtibatını kestiğinizde bu ülke için doğru kararlar alma imkanınız yok yani.
Ali Bey, siyasette çok şeyler yaşadık, gördük yakın zamanda. İşte altılı masada birbirine benzemeyen, birbiriyle farklı şeyleri düşünen insanların bir araya gelmesi gibi. Sizin Sayın Erdoğan'la çok samimi fotoğraflarınız var geçmiş dönemde. Bunlar da zaten Google'da herkes bakabilir, görebilir. Bir gün yolunuz tekrar kesişebilir mi? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz?
Ya şöyle, işte diyorum ya, işin insani boyutuyla siyasi boyutunu hiçbirbirine karıştırmamak lazım. Biz Sayın Erdoğan'la gerçekten çok yakın çalıştık. Ailece çok yakın olduk. Yani belki, yani herhalde bilen biliyordur ama biz kaç kere bayramlarda ya da kısa tatillerde beraberce ailece tatil yaptık o dönemlerde. Yani çok fazla da duyusun da istemezdik yani hani çok gerek yok diye. Ve Türkiye için de iyi şeyler yaptık ya. Yani benim en azından kendi çalıştığım alanlarda işte Avrupa Birliği süreci olsun, yani ekonomiyle ilgili yaptığım çalışmalar, Dışişleri Bakanlığı'ndayken yaptığım çalışmalar ve o dönemde Türkiye'ye çok büyük katkımız oldu. Gerçekten ülkenin milli geliri hızla arttı. 3500 dolardan 12500 dolara çıktı. İhracat 36 milyardan 132 milyar dolara çıktı. Türkiye şeffaflık endeksine hızla yükseldi. Hukuk ve adalet konusunda, demokrasi konusunda Kopenhag siyasi kriterlerini yeterince karşılayan bir ülke olduk ve Avrupa Birliği ile müzakerelere başladık. Ve 33 fasılda, yani bizim şimdi 23 faslımız var, Avrupa Birliği'nde 33 faslı var. 33 fasılda nasıl ülke daha yüksek standartlara ulaşacak? Bunun çalışması. Yani baş müzakereciyim biliyorsunuz. Ve bütün bir dönemde, o dönemde beraberce yaptığımız çalışmalar ve Türkiye'ye sunmuş olduğumuz katkı benim için hayat boyu bir onurdur. Ya bazen diğer muhalefet partilerinden şöyle derler, böyle derler, ben yok derim. Bakın, hakkı teslim etmek zorundayız. Hatta geçenlerde bir örnek verdim. Hani bu seçimlere giderken, son seçimlere giderken mazotu 20 lira tuttular, sonra 40 lira oldu ya. Döviz kurunu baskı altında tutmuşlar dedi Sayın Şimşek. 18'de şimdi dolar 30, euro 30 geçti. Faizi %8,5 gösterdiler seçimden önce. Şimdi 42,5 Merkez Bankası faizi. Yani bu doğru olmadı dedim. Yani bu Böyle bir seçim kazanmak, helalinden kazanmak değildir dedim. Ve 2004 seçimine örnek verdim. 2004 seçimine gidiyoruz. Ben o zaman Hazineden sorumlu bakanım ve akaryakıt fiyatlarını biz belirliyoruz. O zaman serbest piyasa falan daha tam oturmuş değil yani. Ve o seçimlere giderken baktık ki petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara fırladı o arada. Yani biz enflasyonu tek haneye indirirken petrol fiyatları 20 dolardan 150 dolara çıktı. 4-5 sene içerisinde oldu bu. Şimdi baktık seçime gidiyoruz. Yine akaryakıta zam ihtiyacı var. Ben gittim Sayın Erdoğan, o zaman başbakan. Dedim ki akaryakıt fiyatlarında yine bir ayarlama gerekiyor. Ama Mart sonunda da yerel seçimler var. Hesapları da koydum. Dedim bakın petrol fiyatları böyle, kur böyle. Eğer yapmazsak seçimden sonra daha büyük zam yapmak zorunda kalırız. Dedi ki ya dedi biz bu zammı dedi eğer şimdi yapmazsak dedi seçimden sonra ertelersek dedi bu dedi halkı aldatmak anlamına gelir dedi. Biz aldatan olamayız ki dedi. Sen bunları yap dedi. Biz de gittik fiyatları arttırdık. Sonra o zaman seçim meydanlarında meydan meydan dolaştı bunu anlattı. Dedi ki bakın dedi biz dedi akaryakıt fiyatlarını artırmayabilirdik. Beklerdik seçim sonrasını artırabilirdik. Çünkü yerel seçim yani yerel seçimlerden sonra hükümet değişmiyor ki değil mi? Yani ya gidecek misin kalacak mısın sorusu yok. Yerel seçim çünkü. Ama dedi biz dedi aldatan olmayacağız dedi. Aldanan da olmayacağız, aldatan da olmayacağız dedi. Ve millet meydanlarda zammı alkışladı ya. Ben dedim ki helal olsun dedim ya. Ne kadar dürüst bir başbakan. Ne güzel bir yaklaşım. Onun için bu son seçimlerde tam tersini görünce üzüldüm. Hani nereden nereye diyor ya kendisi sık sık. Üzüldüm çünkü yani biliniyordu ki akaryakıt fiyatlarına zam gerekiyor. Biliniyordu ki bu kur yanlış bir yerde duruyor. Çünkü enflasyon patlamış. E siz Merkez Bankası'nın her gün arka kapısından döviz satarak bu kuru bastırıyorsunuz. Millete düşük kur gösteriyorsunuz. Bunu herkes biliyor yani piyasanın içinde. Ama seçime giderken döviz kurunu 18 lira 19 lira gösterip seçimden sonra 30 liraya patlatmak. Mazotu, çiftçinin kullandığı mazotu 20 lira gösterip seçimden sonra 40 liraya patlatmak. Merkez Bankası'nın faizini 8,5 gösterip seçimden sonra 42,5'a çıkartmak. Bunlar benim bildiğim 2004'ün Erdoğan'ın yapacağı işler değil yani. Değişti. Zaten bizim bu yol ayrımımızın en önemli sebeplerinden birisi zaman içerisindeki bu değişim. Bizim bir 3 dönem kuralımız vardı biliyorsunuz AK Parti kurulurken. Ben AK Parti'nin hem parti programını hem de tüzüğünün en son nihai redaksiyonunu yapan, hani matbaa gittikten önce en son düzeltildi ya, o ekipteydim ben. 3-5 kişiden biriyim. Oraya biz 3 dönem diye yazdık. Ve 3 dönem maddesini yazarken tüzüğümüze, AK Parti'nin tüzüğüne daha önceki yanlışlardan örnek aldığımız için yazdık. Dedik ki bir genel başkan, bir lider çok uzun süre görevde kalırsa güç zehirlenmesi oluyor. Bir genel başkan, bir lider çok uzun süre devlet yönetiminde kalırsa yozlaşma başlıyor. Güç yozlaştırıyor, mutlak güç mutlaka yozlaştırıyor. Biz onun için o kuralı yazdık. Ve normalde 2014-2015'te Sayın Erdoğan'ın 3 dönemi doldu. Eğer o dönemde gerçekten benim artık 3 dönemim doldu deseydi ve ülkenin tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak ki 2014'te cumhurbaşkanı seçilmiş biliyorsunuz. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak günlük siyasetten çekilip AK Parti'de de doğal liyakat bazlı bir dönüşümünün önünü açsaydı ama parti tabanından gelen taleplerle olan bir dönüşümü sağlasaydı ve parti içi demokrasiyle AK Parti kendi kadrolarını, yeni nesil kadrolarını oluşturarak evrilerek devam edebilseydi bugün Sayın Erdoğan bir dönemin başarısına damgasını vurmuş ve söz verdiği gibi akitleştiği gibi 3 dönemi dolduğunda da artık tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak görevine devam etmiş bir insan olarak bugün ülkenin adeta sigortası olarak duracak idi. Ama ne zamanki kolları sıvadı, ne zamanki tekrar taraflı oldu, ne zamanki tekrar partili oldu, ne zamanki tekrar hem partinin başına geçeceğim hem de devleti yöneteceğim dedi, bütün yetkiyi kendine topladı, istişare mekanizmaları ne zamanki yok edildi, ondan sonra Türkiye'nin sorunları sürekli büyüdü. Şu son 10 yıldır Türkiye hala 2013'teki benim ekonominin başında olduğum dönem ki milli geliri yakalayamıyor. 12.500 dolara ulaşamıyoruz bakın. Patinaj. Yükselir gibi oluyor, geriye kayıyor. Yükselir gibi oluyor, geriye kayıyor. Çünkü hukuk olmadan, adalet olmadan, şeffaflık olmadan ekonomide başarıyı kazanmak mümkün olmuyor.
Ali Bey peki şimdi birçok şey anlattınız kendi döneminizle ilgili de. Ki o dönemleri de hatırlıyoruz yani. Sizin çok sık yurt dışı seyahatleriniz, ülkelerle diplomatik süreçler vesaire. Hatta birçok gazeteci meslek büyüğümüz de zaman zaman eşlik ediyordu.
Doğru. Ben böyle tatlı bir döngüyle hiç ayrım yapmadan yurt dışı programlarına bazı gazeteci arkadaşları da davet ediyordum. Ama bunu çok tatlı bir döngüyle yapıyorduk. Öyle hani bana yakın olanlar, bana uzak olanlar
değil. Biz yetişemedik o döneme biraz.
Hatta bazıları programa gider gelirdik hemen eleştirel bir şeyler yazarlardı. Çok örneği var yani. Ben onu sonra tekrar davet ederdim. Yani
bence kıymetli olan
bu,
şey bu.
Bu ya bu benim aleyhimde bir şeyler yazdı. Artık ben bunu öteki diye ayırayım. Belikilerle bunlar öyle bir şey hiç yapmadık yani. Evet. Daha işte geçen hafta İstanbul'da gazeteci arkadaşlarla bir buluşma yaptık. Bu daha çok köşe yazan ve televizyonda yorum yapanlarla. İktidara en yakın olanları da davet ettim. Hatta yani bazıları çok şaşırmış ya bizi niye davet etti diye. Biz hiçbir zaman ayrım yapmadık ki. Yani ben bakanlık döneminde de sonrasında da yap. Çünkü basının, medyanın ben bağımsız olmasına çok değer veriyorum. Basının bir denetim çok önemli. Halk adına bir denetim görevi yaptığına inanırım. Evet. Yani olanı biteni anlatmak ama yorumla da anlatmak, gördüğü hataları da anlatmak ki biz çünkü basını böyle bir ayna gibi görmeliyiz. Böyle hemen elimize alıp kılıcı savaşacağımız bir şey değil, bir ayna gibi görmeliyiz. Ama aynanın da çok olması lazım. Orada da rekabetin olması lazım. Şimdi, orada da adaletin olması lazım
şimdi
falan. Yani.
Buradan da yeni bir soru şimdi meydana çıkıyor. Hemen onu da çok kısa sorayım. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyası var. Hı hı. AK Parti'nin de kendisini destekleyen medya var, iktidarın. Medyanın gücü büyük.
Ama o şimdi ikiye ayrıldı herhalde. Cumhuriyet Halk Partisi medyası da ikiye ayrılmış durumda.
Evet,
yani.
İkiye ayrılmış durumda.
Evet.
Onların da bir...
Herkes kendi medyam olsun istiyor. Bir istemeyen biziz galiba. Sizin bana böyle... da diyenler oluyor. Ya diyorum biz siyasi partiyiz. Biz işimizi yapalım. Basın kuruluşları da kendi işlerini yapsın.
Hatta yani. Sayın Meral Akşener'in de bir dönem bir medya kurumu kuracağı söylemişti. Hatta kendisi de bunu ifade etmişti sanki. Hatta biz bunu
sanırım
açık
yürütük. Sanırım öyle bir şeyler hatırlıyorum. Biz de artık yapacağız gibi bir şeyler hatırlıyorum yani. Ama biz yapmadık. Evet. İnşallah da yapmayız diyorum yani.
Sorum şu. Hem siz Türkiye'nin dört bir tarafında dolaştınız. Hem Sayın Erdoğan dolaştı. Bu kadar her şey kötü giderken nasıl oluyordu hala %52 oy alabiliyor? Yani insanlar niye seviyorlar sizce, sizin gözünüzde?
Şöyle o %52 oy verenlerin tamamı bu ülkenin AK Parti yönetiminde, Sayın Erdoğan'ın yönetiminde daha iyi olacağını düşündüğü için oy vermedi ki. Daha kötüsünden korktu. Yani bu bizim bu altı partinin oluşturduğu birlik yeterince güven oluşturamadığı için sorumlu olduğunu bile bile ve fazla bir şey de beklemeyerek aslında gitti o desteği verdi. Ve bu 52 puanlık desteğin en az 15-20 puanı kerhen verilmiş bir destek. Çünkü seçimlerden hemen sonra araştırmalar yapıldı biliyorsunuz. Siz de okumuşsunuzdur, bakmışsınızdır. Biz de yaptırdık kendimiz geniş bir araştırma. Ve sorduk insanlara. Sadece teknik araştırmalar değil, bir de vatandaş diyaloğuyla da zaten bunlar ortaya çıkıyor. Sayın Erdoğan'ı destekleyen %52'nin en az %15-20'si, yani 15-20 puanı daha kötüsünden korktuğu için o desteği verdi. Çünkü soruyorsunuz, sen Sayın Erdoğan'a oy verdin, sen AK Parti'ye oy verdin. Peki ülke daha iyiye gidecek mi diyorsunuz? Hayır diyor. Ülkenin ekonomisi iyiye mi gidecek, kötüye mi gidecek diye soruyorsunuz. Kötüye gidecek diyor. Ama daha da kötüsünden korktular. O hani masada, bizim masada epey bir şey oldu ya, gürültüler çıktı, şu oldu, bu oldu falan. Yani karışık, karmaşık bir tablo oldu maalesef.
Bazen ben niye buradayım dediğiniz oldu.
Yani ya şöyle, şunları yaptık ya şunları. Ben yazıya çok önem veririm. Sözü şu ama yazı kalır. Bunları yaptık ya, herkesin de imzasını aldık ya. Nasılsa gün gelince, seçimi kazanınca inşallah yazılı belgeler esas olur. Laf kalabalığı geride kalır, biz icraata bakarız diye düşündüm ben hep. Onun için hep iyimser oldum yani. Vatandaşlarımız baktı, dedi ki ya burada en azından hani bildiğimiz bir şey var. İyisiyle kötüsüyle. Ha daha iyiye götürme imkanı da bu hükümetin olacak mı? Çok zor. Yapamayacaklarını da biliyorum ama ya daha da kötü olursa. Ya bu altı parti iyice ülkeyi yanlış bir yere götürürse diye insanlar korktu ya. Yani ben bu 15-20 puandan bahsediyorum. Yani 52'nin, %52'nin içerisindeki 15-20 puandan bahsediyorum. Evet. Yoksa %48 her şeye rağmen zaten gelmiş desteğini bize vermiş %48. Tamam seçimi kaybettik ama o %48'in vermiş olduğu destek de çok kıymetli bir destek. Onu da unutmamamız gerekiyor.
Şüphesiz ki öyle.
Ben o %52'nin içerisindeki 15-20 puandan bahsediyorum. Dolayısıyla bizim amacımız şu anda Deva Partisi olarak hem o %48... hem o 15-20 puan yani %52. Bu vatandaşlarımıza Türkiye'nin çaresiz olmadığını, Türkiye'nin asla umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini, hayal kırıklığına yer olmadığını, bu güzel ve büyük ülke iyi yönetildiğinde çok daha iyi bir noktaya geleceğini biz anlatmak zorundayız. Ve vatandaşlarımızın umudunu korumak zorundayız. Çünkü ben en çok gençlere üzülüyorum Adem Bey. Böyle işte diyelim ki 15-25 yaş arası gençler kendilerini bildikleri bilir. Ülkede her şey daha kötüye doğru gidiyor. Eğitimde herhangi bir ilerleme, düzelme yok eğitim seviyesinde ülkenin, eğitim kalitesinde. Ekonomide sürekli bir yoksullaşma var, yaygınlaşan bir yoksullaşma var. Ya düşünün ki 2020 ve 2022'de 700 binin üzerinde üniversite öğrencisi maddi zorluklar sebebiyle kaydını sildirmiş. Geçen sene üniversite sınavlarında yaklaşık 100 bin öğrenci başka bir şehirde üniversiteyi kazandıkları için ve orada da kendilerine yurt çıkmadığı için gidip kaydını yaptıramamış. Ben en çok da gençlere üzülüyorum. Dolayısıyla gençler şöyle düşünüyor. Ya bu ülke galiba hiçbir zaman düzelmeyecek. Bu ülkede galiba her şey kötüye gidecek. Çünkü kendilerini bildik bileli ülkede işleri iyi gitmiyor. İşte o gençlerimize biz yeniden bir umut vermek zorundayız. Yani bu ülkeye olan aidiyetlerini, bağlarını korumak için, bu ülkeye olan sevgilerini perçinlemek için bir ümit vermemiz lazım. Dolayısıyla umutsuz olmayın, hayal kırıklığına kapılmayın. Türkiye'nin alternatifleri var dememiz lazım. İşte Deva Partisi'nin en önemli varlık sebeplerinden birisi de Türkiye'nin umudunu kaybetmemesini sağlamak. Bir umut var, bir çıkış var diye insanların kafasının köşesinde bunun yer alması. Bunu da özellikle gençlerimiz açısından ben çok önemsiyorum. Çünkü şöyle baktığımızda yani İşte 2009'da Adem Bey, çünkü gençlerimizin en çok tükettiği nedir? Değil mi? Barınma, gıda, ulaşım, cep telefonu, bilgisayar, kağıt, kalem, bunların tamamı döviz fiyatına endeksli. Çünkü bunların fiyatları uluslararası piyasalarda belirleniyor. Demir değil mi? İnşaatın demiri uluslararası piyasalarda belirleniyor. İşte şuradaki alüminyum, şu çerçeve, uluslararası piyasalarda belirleniyor. Dolayısıyla döviz, dolar. Ve gençlerimizin en çok para harcadığı yerlerin hepsi döviz fiyatına bağlı. Bakın 2009'da şu banknot 134 dolar ediyordu. İlk 2009'da tedavüle çıktı bu. 134 dolar. Bugün 7 dolar bile etmiyor. 6 küsüre inmiş durumda. Her gün değişiyor çünkü dolar her artışta bunun değeri düşüyor, düşüyor, düşüyor. Bu KYK burslarına yansıyor. KYK kredilerine yansıyor bu durum. Gençlerimizi ilgilendiren her konuda ama her konuda bir satın alma gücü kaybı var. Onun için bu umut olabilmek, ülke için var olmak ve umut olabilmek bizim en çok önemsediğimiz hususlardan bir tanesi.
Bu arada ben sizinle bir önceki programı yaparken de not aldım ama atladığım bir soru olmuştu. Hı. Bu tabii biraz magazin sorusu. Siz çift cüzdan taşıyorsunuz.
Evet.
Bu herhalde Türkiye'de tektir bu anlamda siz yani.
Bilmiyorum tek mi ama ben çok çocukluk yıllarından beri öyle.
Neden?
Çünkü hep ihtiyattır, sigortadır. Çünkü cüzdanlardan biri Allah korusun düşebilir, çalınabilir. Ya da rahmetli dedemiz, babamız bize hep bir yok parası öğretmiştir. Yok para. Bu ne demek? Var olacak ama yok kabul edeceksin. Evet. O nedir? Kara gün parasıdır. Yani Allah korusun bir hastalık olur, bir ameliyat olur, bir
çok güzel bir
olur,
tabir
bir
ama
şey olur.
Kara gün.
Yok parası. Dolayısıyla biz ne yaparız? Bir hep yok parası olur, bir de var parası olur. O yok parasına mümkün olunca hiç dokunulmaz. Devlette de yıllarca bunu yaptık. Merkez Bankası'nın döviz rezervi teslim aldığımızda 28 milyar dolardı. Ta 132 milyar dolara çıktı. 132 milyar dolara. Ve bu Merkez Bankası'nın öz kendi döviziydi. Şu andaki döviz gibi borç döviz değil. Şu anda Merkez Bankası'nın rezervini açıklıyorlar. Ama Merkez Bankası'nın biriktirdiği borçtan bahsetmiyorlar. Net hesap ettiğinizde böyle 45-50 milyar dolar Merkez Bankası şu anda içeride. Yani piyasa tabiriyle içeride. Bu ne demek? Elindeki dövizden daha fazla borcu var Merkez Bankası'nın. Ve biz başka ne yaptık? Merkez Bankası'nın tam da tabiri vardır. Yedek akçesidir Merkez Bankası'nın. Yedek akçesine hiç dokunmadık yıllarca. Ve yılların biriktirildiği yedek akçe, o Türk lirasıdır. Ayrı bir hesapta tutulur. Türk lirası yedek akçe hesabıdır. Yani ben 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında oldum. Sayın Erdoğan'a gidip de ya şu ülkeye söylesene bize biraz para versin, paramız yok demedim, dedirtmedim böyle bir şeyi. Ben Sayın Erdoğan'ın yüzünü yere bakıtmadım ekonomi konusunda. Şimdi bu acı bir şeydir. Gidip Rusya'ya borç, ya şu doğalgazın parasını ödeyemiyoruz arkadaş, paramız yok. Biraz bizi idare et, biraz ödemeleri ötele. Gidip falanca ülkeye bizim Merkez Bankası'nda döviz bitti arkadaş, biraz para gönder de rezerv bekleyelim. Öbürüne git ya bize sabah anlaşması yapalım da ne olur bize para ver. Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı yapmamalı bunu ya. Bir ülkenin Hazine Bakanı da yapmamalı. Tam 11 yıl boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin borçlanması açık, şeffaf ihaleler yoluyla olmuştur. Benim Hazine Bakanlığı dönemimde demişizdir ki bizim bu ay 1 milyar dolarlık borçlanma ihtiyacımız var. Niye? Bu 1 milyar dolarlık borçlanma ihtiyacının karşısında biz eski borcu ödeyeceğiz ama tasarruflarımıza da 200 milyon dolar da ödeyeceğiz ayrıca. Çünkü bizim borç çevirme oranımız hep %80 gitmiştir. Devlet 100 lira borç ödemiştir, yerine 80 lira borçlanmıştır. 100 lira borç ödemiştir, yerine 80 lira borçlanmıştır. 80 ödeyip yerine 64 lira borçlanmıştır. Böyle böyle Türkiye'nin borcu düştü. 2024 bütçesi şimdi bitti değil mi mecliste dün? 2024 bütçesinde devlet 100 lira borç ödüyor, 136 lira borçlanıyor. Benim Hazine Bakanlığı döneminde her yıl ödediğimizden daha az borçlandık. Öyle bu ülkenin borcu düştü. Ve açık ihaleyle dedi ki 1 milyar dolar bu ay bizim borçlanma ihtiyacımız var. Kim bize bu 1 milyar doları daha ucuz getirirse biz ondan borçlanacağız dedi. 1 milyara karşı 2 milyar gelir, 3 milyar gelir, 5 milyar gelir, gelir teklifler. Bakarız en ucuzu kim teklif ediyor? 100 kişiden teklif geldiyse örnek veriyorum. En ucuza teklif eden 20 tanesinden alırız, geri kalan istiyoruz arkadaş bizim bu kadar ihtiyacımızı göndeririz. Böyle yürüttük. Ya onun için ben üzülüyorum. Onun için bu ekonomisi bu kadar zayıflamış, sağdan soldan borç istemek zorunda kalan bir ülke, Filistinli kardeşlerimizin başı sıkıştığında, 30 bin Filistinli kardeşimiz öldüğünde bu sorunun çözümü için yeterince etkili olamıyor. Çünkü ekonomik güç, uluslararası ilişkilerde etki demek. Bu etkiyi kaybettik. Ben buna üzülüyorum. Yani.
Halanız Hatice Babacan, Türkiye'deki aslında başörtü mücadelesinin sembol isimlerinden de bir tanesi.
Evet, 1967 ilk.
Evet, 1967.
İlk.
Aslında siz de mücadelenin içerisinden geliyorsunuz aile olarak.
Ama ben kendi kız kardeşlerimle de yaşadım. Benim bir kız kardeşim, ortanca kız kardeşim. Bir hafta okuldan uzaklaştırıldı. ODTÜ'den bir hafta. Sonra bir ay uzaklaştırıldı. Sonra bir dönem uzaklaştırıldı. Kayıtlara ne geçtiler biliyor musun? Ders, araç, gereçlerine zarar vermek. uzaklaşma sebebi var. ODTÜ, üniversite öğrencisi, benim kız kardeşim başörtülü, ders araç gereçlerine zarar veriyormuş da onun için uzaklanıyor. Yani rezalet ya. Bunu biz aile olarak böyle iki nesil yaşadık yani. Bir babamların, halamların nesli, bir de benim ve kardeşlerimin nesli. İnşallah Allah bir daha kimseye yaşatmasın onları.
Ali Bey, sizce Türkiye bu problemleri çözebildi mi? Ya çünkü bazen öyle bir görüntü görüyoruz ki, ya hiç sanki biz burada bir arpa boyu yol alamadık. Dedirten görüntüler de görüyorum.
Niye biliyor musun Adem? Ya şöyle, Türkiye'de maalesef dönüşümlü bir zorbalık yaşanıyor.
Gerçekten bunu insani olarak soruyorum. Yani,
anlıyorum.
Yani şimdi mesela sizin birçok insan Hatice Hanım'ı muhtemelen bilmiyor.
Evet.
Ve sizi de zaman zaman belki...
Hatta şöyle Hatice Babacan deyince, bu sosyal medya var ya, o kadar kirli şeyler var ki orada. Şimdi bir bakın, Hatice Babacan deyince, benim Hatice Babacan ölmüş. Bir Yahudi mezarlığında gömülmüş. Yani alçakça, utanmadan bunu yapıyorlar yani. Halbuki benim halam hayatta. Şu anda Üsküdar'da yaşıyor yani. Ölmüş ve Yahudi mezarına gömülmüş diye. Hele hele yani kendini dindar, muhafazakar diye tanımlayan, o camiadan olduğunu iddia eden, o camiadanmış gibi yapanların gerçek hayatta, gerçek medyada ya da sosyal medyada bunları yapması var ya, çok üzüyor ya. Yani bu değil yani, insanlık da bu değil, Müslümanlık değil, insanlık bile değil bu yani. Dolayısıyla bu var. Biz bunları yaşadık. Ha, Türkiye'de tekrar yaşanır mı? Dikkat etmezsek yaşanabilir ya. Yani bu iş çözüldü mesela Türkiye'de, başörtüsü meselesi çözüldü. Değil. Gün gelir, devran döner, yeniden bu sorun başlayabilir bu ülkede. Önemli olan Türkiye'de bu dönüşümlü zorbalık dönemlerinin bitmesi. Dönüşümlü zorbalık dediğim nedir? Üste çıkan alttakini eziyor. Devleti yönetme gücünü elde eden, kendisi gibi düşünenlere alan açıyor, kendisi gibi düşünmeyenlere zulüm yapıyor. Şimdi ben arzu ederdim ki 2002'den sonra, yani AK Parti iktidarı iş başına geldikten sonra bu dönüşümlü zorbalık dönemi bitsin. Ben arzu ederdim ki özgürlükse herkes için özgürlük, adaletse herkes için adalet olsun. Şimdi bakıyorum, ya bu ülkede Anayasa Mahkemesi bir karar alıyor. Anayasa Mahkemesi diyor ki bu suçsuzdur diyor, hapiste tutulmamalıdır, tahliye edilmelidir diyor. Fakat ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki ben bu görevde olduğu sürece o çıkmaz hapisten diyor. Ya bunlar söylenmiş sözler ama bu çok üzücü şeyler. Ya bu ne demek? Yani gücü eline geçiren hak adalet tanımadan istediğini yapabilirim demek. Onun için ben endişeleniyorum. Yani şu son 20 yıl Türkiye için çok önemli bir fırsattı. Yani o 2002'de başlayan o AK Parti iktidarının o ilk çizgisi, o ilk hukuk adalet arayışı, o Avrupa Birliği standartlarına ülkeyi ulaştırma gayreti, rasyonel yönetim. Yani bu bugüne kadar devam etseydi Türkiye artık bu konularda daha kendini sigorta ettirmiş bir ülke olabilirdi. Artık Türkiye iş başına gelenlerin böyle sevmediklerini hapiste tuttuğu, sevdiklerini ihya ettiği bir ülke değil, fırsat eşitliğinin olduğu, hakkın, adaletin olduğu bir ülke olurdu. Ve gelecek nesillere böyle bir Türkiye'yi biz miras bırakmış olurduk. Ama olmadı. Maalesef bahsettiğim bu güç zehirlenmesi, 2014-2015'ten sonraki süreç, aşağı yukarı son 10 yıldır Türkiye'de şu mesajı veriyor. Sen siyaset yap, gücü ele geçir. Gücü ele geçirdikten sonra da aklına geleni yap. Düşman diye tanımladıklarını ez, kendi yanında olanların önünü aç, onları ihya et. Şimdi ülke yönetmek bu olmamalı ya. Yani devlet yönetmek bu olmamalı. Haksa herkes için hak. Adaletse herkes için adalet. Böyle yönetilmeli bu ülke. Onun için bu başörtüsü meselesinde de ben o kadar emin olamıyorum. Yani hatırlarsanız bu altılı masada birkaç kere çıkıp söylemek zorunda kaldık yani. Dedik ki ya tamam, masada şu partilerle oturuyoruz ama bu başörtüsü sorunları bu partilerin geçmişiyle alakalı konulardır. Halbuki biz Türkiye'nin yarınlarına mutabık kaldık ve dolayısıyla yarınların Türkiye'sinde böyle bir zorluğun olmayacağını adeta kefili garanti biz demek zorunda kaldık. Keşke onu demek zorunda kalmasaydık. Keşke yaygın kanaat ya bu sorun bitti, artık bu ülke böyle bir sorun yaşamaz olsaydı. Ama değil. Onun için ülkeyi yönetenlerin elinde çok önemli bir sorumluluk var. Yani sadece kendi dönemleri değil, yarınların Türkiye'si için iyi bir miras, bir adalet mirası, iyi bir hukuk mirası bırakmalılar. Çünkü güven tuğla tuğla inşa ediliyor. Yani bu hak ve adalet konusundaki güven tuğla tuğla inşa ediyorsunuz. Yıkmak çok kolay. Yani şu binayı maksimum 2 haftada yıkarsınız. Değil mi? İçinde bulunur.
Daha da sert
girseniz bir haftada yıkarsınız. Ama düzgün bir bina yapayım deseniz en az 1 yıl sürer ya. Evet. Yani dolayısıyla bu o tuğla tuğla inşa edilmiş o adalet hak arayışı ile ilgili o güven yıkıldı, o duvar yıkıldı yani. Onun için onu tekrar inşa etmek çok vakit alacak. Yani ülkede ben komünistim, sosyalistim, ben ateistim, deistim diyen insanların da özgürce yaşayacağı ama ben muhafazakarım, dindarım ve inandığım gibi ibadet ederim, kimse benim hayat tarzıma karışamaz diyen insanların da toplumda beraberce ve aynı güvenle yaşayabilmesi, aynı o özgürlük havasını teneffüs edebilmesi çok önemli. Ancak böyle bir Türkiye yarınlar için vatandaşlarına mutluluk üreten, refah üreten bir Türkiye olabilir. Yoksa sürekli birilerinin ezildiği, birilerinin ihya olduğu ve ezilenlerle ihya olanların da zaman içerisinde yer değiştirdiği bir ülkeden ibaret olur yani. Yazık olur.
Şimdi tabii yerel seçimler bütün siyasi partiler için çok önemli ama tabii en çok konuşulan yerler işte İstanbul, Ankara, Bursa, büyük şeyler üzerinde daha çok işte Balıkesir vesaire. Siz yerel seçimlerde nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Mesela İstanbul'da sizce yönetim Sayın İmamoğlu'ndan memnun mu? Yani vatandaş bu yönetimden memnun mu? Bir değiştirme ya da farklı bir partinin adayını destekleyelim eğilimine giderler mi? Ali Babacan'ın gözünden o şeyi merak ediyorum.
Şimdi biz bu sorunun cevabını tabii ki İstanbullulara sormalıyız. İstanbul'da yaşayanlara sormalıyız. Ben Ankaralıyım, Ankara'da yaşıyorum. Mevcut belediyeden memnun musunuz? Ya da memnun olduğunuz konular nedir? Memnun olmadığınız konular nedir? Ama biz Deva Partisi olarak bir karar aldık. Bu karar da kendi adaylarımıza seçime girmek. Dolayısıyla biz bu seçime girerken bir ittifak içerisinde, bir işbirliği içerisinde girmiyoruz. Dolayısıyla biz bu seçimlerde, biz bu partilerle beraberiz. Bu partilerin de karşısındayız. Da demiyoruz. Biz bu seçime girerken adaylarımız kazansın diye giriyoruz. Adaylarımız kazanabilecekleri yerlerde kazanacaklar. Ama kazanamadıkları yerlerde adayımızın olması hangi adaya yaramıştır, hangi adaya zımni destek anlamına gelmiştir o seçimin sonucunda ortaya çıkacak. Ama bizim böyle bir niyetimiz yok. Yani biz buna kazandıralım, buna kaybettirelim diye bu seçime girmiyoruz. Kendimiz kazanmak için giriyoruz. Kazanacağımız yerlerde de kazanacağız. Tabii ki 922 ilçede, 81 ilde kazanacağız. Öyle bir iddia hiçbir partide yok. Ama kazanamadığımız yerlerde de adayımızın olması, hangi partinin tabanından ne kadar destek aldı, hangi aday için üye oldu, onu ben bilemiyorum şu anda. Böyle bir hedefimiz de olmayacak. Dün ben il başkanlarımıza da söyledim. Biz hiç kimseyi kazandırmak ya da kaybettirmek için seçime girmiyoruz. Kendimiz kazanmak için bu seçime giriyoruz. Oryantasyonumuz tamamen böyle. Dolayısıyla bu İstanbul için de geçerli, Ankara için de geçerli, diğer iller için de geçerli. Çünkü unutmayalım ki ittifak, Millet İttifakı hukuki formasyon olarak 14 Mayıs seçimlerine kadar idi. Hukuki formasyon olarak. Ama biz bunun bir ötesinde de seçimi kazandığımızda ülkeyi beraber yönetme iradesini ortaya koymuştuk. Seçimi kazanamayınca Millet İttifakı'nın hukuki yapısı 14 Mayıs'ta sona ermiş oldu aslında. 14 Mayıs seçiminde. Ha daha sonra bir siyasi gönüllü birliktelik olarak devam edebilir miydi? Belki ama bozan biz olmadık. Hatta bugün aradan seçimden geçmiş 7 ay ben hala 6 imzalı dokümanları size gösteriyorum yani. Bakın biz çünkü imzamızın sözümüzün arkasındayız. Altılı masa devam etsin anlamında ben bunu söylemiyorum. Ama o gün mutabık kaldığımız konular bizim de inandığımız konulardı ve bunun da arkasındayız. Dolayısıyla şu anda bir ittifak söz konusu değil. Ha işbirliği şöyle belki yerelden işbirliği önerileri gelirse diyelim ki bir ilçeden bizim parti teşkilatımızdan ya acaba bizim ilçede şöyle bir şey yapsak da ama aynı ilin bir başka ilçesinde şöyle bir şey yapsak karşılıklı falan. Bunlar da dedik ki eğer olgunlaşan bir şeyler varsa bize söyleyin. Ha, bugüne kadar da topu topu herhalde 4-5 tane falan böyle konu geldi bize. Ama yerelde olabilecek o işbirliği modellerinin genel merkezler tarafından onaylanması lazım. Şu anda parti genel merkezlerinde bir işbirliği iklimi yok. Yani bu 6 partiden bahsettiğimizde ana muhalefet partisi başta olmak üzere zamanında yapılmış ittifakın ve işbirliğinin aslında çok da doğru olmadığı ile ilgili rüzgarlar esiyor yani şu anda.
Hatta çok sert ifadeler.
Yani dolayısıyla
şaşırıyor musunuz?
Genel ya şöyle bu tabii parti içi çekişme var Cumhuriyet Halk Partisi'nde biliyorsunuz. Yani parti içi çekişmeyle bir kurultay yaptılar. Parti içi çekişmede de en önemli argümanlardan bir tanesi 14 Mayıs'ta yanlış yaptık. Biz seçime diğerleriyle beraber girmeyecektik. Bu iddiaya sahip olan taraf da Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde kazandı seçimi. Ama ne yaptılar ondan sonra? Hemen bir başka partiyle işbirliği arayışına girdiler. O ilk kapılarını çaldıkları partide yok dedi olmaz dedi. Şimdi yani şunu görmek lazım. Genel seçimlerde, yerel seçim ayrı bir şey. Şimdi 30 Mart apayrı bir şey. Biz kendi adaylarımıza gidiyoruz apayrı. Ama genel seçimlerde işbirliği olmayınca hiç kimse %50+1'i alamıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli, AK Parti için de geçerli, Sayın Erdoğan için de geçerli. Bu gerçeği önce görmek lazım. Ve dolayısıyla ittifak yanlıştı. Biz tek başına bu işi yapardık falan diyen kim varsa bunlar hayal görüyor. Yani tamamen işte hamaset siyaseti diyorum ya bu zaman. Konuşuyor yani. Yok, altı dolu değil. Onun için bu yerel seçimlerle ilgili biz iyi bir çalışma yaptık. İstişaremizi yaptık, iç istişaremizi yaptık, dış istişaremizi yaptık ve sonuçta karar verdik. Biz Deva Partisi olarak münferiden ve kendi kimliğimizle, kendi adaylarımızla vatandaşlarımızın karşısına çıkacağız. Yani oy pusulalarını açtığında vatandaşlarımız orada Deva Partisi olacak. Bize güveniyorlarsa, adayımıza güveniyorlarsa onların biz inşallah evet mühürüyle desteğini alacağız. Bunu genel seçimlerde yapamadık. Ortak listelerle seçime girdik. Bu bizim teşkilatımız üzerinde çok ağır bir travma oluşturdu. Kaç tane ilde çok güçlü teşkilatımız vardı. Bir tane adayımız bile olmadı. Yani beraber şöyle sahada çalışacakları bir adayımız olmadı. Yani bizim teşkilatımız pek çok ilde bir başka partinin genel başkanı için vatandaştan oy istediler. Yine bir başka partinin milletvekili pusulasında altına evet mührü için destek istediler. Bu yeni kurulmuş bir siyasi parti için çok ağır bir travma yani. Dolayısıyla o artık o dönemi bitirip biz bu seçime kendimiz olarak giriyoruz. Ve ilk defa bir seçmen tabanı oluşturacağız. Ve oluşturduğumuz o seçmen tabanının üzerine bir kar topu gibi genel seçimlere doğru onu büyüte, büyüte, büyüte inşallah devam edeceğiz.
Seçime son günler kala Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Zafer Partisi Genel Başkanı'nın arasında bir protokol olduğu sonradan ortaya çıktı aslında. En azından bize öyle yansıdı. Siz bu protokolü duyduğunuzda ilk ne hissettiniz ve bu protokolü kabul eder miydiniz seçimi kazanmış olsaydınız? Yani iddia edilen bakanlıkları Zafer Partisi yetkililerine teslim eder miydiniz?
Aslında mesele şu ki iki protokol varmış. Biz bir tanesini biliyorduk. Yani daha uzun olan ve içindeki unsurlarda kamuoyu tarafından da bilinen bir tane protokol olduğunu biliyorduk. İkinci bir protokolün olduğundan haberimiz yoktu. O protokolün içerisinden de haberimiz yok. Ve Sayın Kılıçdaroğlu o dönemde yani beni ve diğer genel başkanları hatta günde bir iki defa da arayarak Ümit Özdağ ile olan müzakereleri bize sürekli aktardı. Ama o sonradan ortaya çıkan Ümit Özdağ'ın bir bakıma afişe ettiği o ikinci protokol bizi üzdü. Çünkü altılı masada bizim yaptığımız her şey şeffaf gitti. Hatta birkaç kere şöyle teklifler geldi. Ya biz bunu kendi aramızda anlaşsak da hani imzalasak ama herkes katlayıp cebine koysa bunu duyurmamıza gerek yok. Başta ben ama diğer arkadaşlardan da bu işe kesinlikle karşı çıkanlar oldu. Ya bunu yapamayız. 6 tane parti. Biz sadece şahıs olarak burada oturmuyoruz ki. Arkamızda koskoca teşkilatlarımız var. Bizi destekleyen insan kitlesi var. Ya biz onların bilmediği bir şeyi burada kendi aramızda nasıl yaparız yani? Yani prensip olarak doğru değil bir. İkincisi de 6 parti genel başkanın imzaladığı hiçbir şey gizli kalmaz. Mümkün değil. Kaldı ki bırakın 6'yı 2 kişinin imzaladığı pat diye çıktı ortaya yani. Onun için bu işlerde şeffaflık, açıklık çok önemli. Dolayısıyla ben bu ikinci ve gizli protokol ortaya çıktı ben üzüldüm. Olmaması gerekirdi.
Seçimler kazanılsaydı ilgili bakanlıkların verilmesine nasıl bakardınız?
Ya şöyle, bir sefer mümkün değildi. Niçin mümkün değildi? Çünkü bizim de bir protokolümüz vardı ve 6 imzalı. Kamuoyuna açık, şeffaf ve hükümet kurulurken 6 partinin genel başkanının mutabakatıyla kurulacak idi. Dolayısıyla kamuoyuna şeffaf, açık ve 6 genel başkanın imzaladığı bir mutabakat metni var. Bir de öbür tarafta 2 kişi arasında imzalanmış gizli bir metin var. Bunu uygulama günü geldiğinde yani biz 6 imzalı metnin uygulanmasında ısrarcı olurduk. Ve kamuoyuna açık, şahitli. 85 milyon şahit. Evet. Öbür tarafta 2 kişinin imzası. Yani dolayısıyla buradaki bu sağlam protokol asıl geçerli ve uygulanacak protokol olurdu yani. Yani tabii ki sıkıntı olur muydu? Olurdu. Güven bunalımı çıkar mıydı? Çıkardı. Ama zaten bu güven sorununu vatandaşlarımız bir miktar sezdi yani. Baştan da söyledim ya sezdiler yani. Bu dediler 6 parti tamam ama dediler. Yani işte %48 ancak güvendi öyle diyeyim yani. %48 güvendi ama en az bir 5 puan 10 puan daha güvenebilirdi. Biz her şeyi doğru yapsaydık. Evet. Yani 48 rahatlıkla 53 olurdu, 58 olurdu. Rahatlıkla olurdu bu. Ama olmadı.
Arkadaşlar yeni yılın ilk programını Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la gerçekleştirdik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Programda tabii ki katıldığınız, katılmadığınız yönler olabilir. Bu zaten hayatın doğasında, hayatın akışında olan şeyler. Dolayısıyla ben merak ettiklerimi sordum. Sayın Babacan da aynı içtenlikle kendi düşüncelerini cevap olarak bizlere iletti. Biz de size bir aktarıcı olarak bu sorumluluğu üstlenmiş olduk. Yıllar sonra, belki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra belki bu röportajlardan önemli tarihe düştüğümüz notlar tekrar karşımıza çıkacak. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.